Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'nun Hüdayi Coğrafyası programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Günümüz mübarek, yüzümüz tebessümlü, gönlümüz huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, hatırlayacağınız üzere geçen programımızda da yine pek muhterem üstazımızı, Osman Nuri Topbaş hocamızı misafir etmiş ve kendileriyle beraber olmuştuk elhamdülillah. O programda özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişerek duyguların derinleşmesiyle her biri bir vakıf insan haline gelen ashab-ı kiramın ve sonraki nesillerin hayatından değişik örneklerle isar ve infakın, yani ihtiyaç duyduğu halde kendinden vermenin ve paylaşmanın zirveleştiği medeniyetimizi, onların infakta ulaştıkları seviyeyi pek muhterem üstazımızdan dinlemiş ve sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca Allah'a borç verme konusunda hiç tereddüt etmeyen, birre ulaşma, yani Allah'a en yakın kul olma noktasında en çok sevdikleri şeyleri başkalarına hiç tereddüt etmeden bağışlayabilen, mallarını ve canlarını kolayca Allah yolunda vakfedebilen o kutlu neslin hayatından enteresan misalleri paylaşmıştık sizlerle. Bugün ise yine pek muhterem üstazımızla beraber olacağız ve programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Çok çok teşekkür ederim. Programımızı Cenab-ı Hak mübarek eylesin inşallah. Hisseler amin nasip eylesin. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah efendim.
Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak hamdimizi artırsın.
Amin. Amin inşallah.
Sıhhat ve afiyetinizi daim eylesin. Hayırlı ve uzun ömürler versin. Sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah.
Cümlemiz inşallah.
Efendim, malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun seçkin sahabilerinin izini takip etme hususunda büyük bir hassasiyet gösteren ecdadımızın, yani Osmanlı'nın bir faziletler medeniyeti kurduğunu, özellikle çeşitli vakıflar tesis etme konusunda da zirveye ulaştıklarını biliyoruz. Osmanlı'da kurulan bu çeşitli vakıfların durumunu, ulaştıkları seviyeyi sizlere sormadan önce, Osmanlı'nın 623 yıllık adaletle devam eden saltanatının ve kurduğu faziletler medeniyetinin temelinde hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetin daima hatırlanması ve zikredilmesi gerekiyor. Efendim, bu husus özellikle Zat-ı kaleme aldığı abide şahsiyetleri ve müesseseleriyle Osmanlı kitabınızda da şöyle anlatılıyor. İzin verirseniz oradan olduğu gibi okumak istiyorum efendim. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, hayatı boyunca hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretlerini kendine rehber edinmiş, onun manevi terbiyesiyle kemal sahibi bir aşiret reisi olmuştu. Bu sebeple oğlu Osman Gazi'nin de Şeyh Edebali Hazretlerinin terbiyesi altında yetişmesini çok arzu ediyordu. Osman Gazi de sık sık Edebali Hazretlerini ziyaret ediyor, duasını alıyordu. Şeyh Edebali'nin evinde misafir kaldığı bir gece Osman Bey, ruhuna sükunet veren, nefsinin çırpınışlarını dindiren sohbetin huzuru içinde heyecan dolu anlar yaşamıştı. Bir rivayette kendisine yatması için gösterilen odanın duvarında asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğu için ayağını uzatmayıp kıvrılarak oturduğu yerde tatlı bir uykuya daldı. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan ve giderek hilal şeklini alan ayın bir ucunun kendi göğsüne girdiğini ve kendisiyle Şeyh Edebali Hazretler arasından çıkan bir fidanın çınar haline geldiğini ve bu çınarın dallarının üç kıtaya yayıldığını ve birçok milleti gölgesi altına aldığını gördü. Bu topraklarda haşmetli kule ve kubbeler üzerinde ezan-ı Muhammedi okunuyor, bülbüller Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorlardı. Semanın görülebilen her yeri gülşen olmuştu. Osman Bey rüyasında bu güzel manzaraları büyük bir hayranlıkla seyrederken aniden bir ceylanın ortaya çıktığını gördü. Batıya doğru kaçmaya çalışan ceylana ok atmak üzere nişan alırken tam da bu sırada uyanıverdi. Abdest aldı, müsaade alarak Edebali Hazretlerinin huzuruna girdi. Rüyasını anlatmaya başladı. Anlattıkça şeyhin yüzünde tatlı tebessümler beliriyor, gözleri nurani bir ışık gibi parlıyordu. Zira Edebali Hazretleri kalp gözüyle bu rüyanın sırrını çözmüştü. Osman Bey susunca şeyh başını kaldırdı, gözlerinin içine bakarak yumuşak ve ahenkli bir sesle konuşmaya başladı. Oğlum, gaybı ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayırlar vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kız ile evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlet de batıya doğru genişleyecektir. Şeyh Edebali'nin tabir ettiği rüyanın üzerinden uzun bir zaman geçmeden Osman Bey, şeyhin kızı Mal Hatun ile evlendi. Bu izdivaç iktisadi kuvveti ve fütüvvet erbabını Osman Gazi'nin etrafına topladı. 600 küsür sene dünyayı hidayet ve ilahi kelimetullah, yani Allah'ın dinini yüceltmek cehdiyle nurlandıracak, nizam-ı alemi sağlayacak devletin maddi temeli atılmış oldu. Efendim, kitabınızdan bu alıntıyı yaptıktan sonra şimdi izin verirseniz Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili olarak bu bilgilendirmeden sonra zatenize şunu sormak istiyorum. Temelleri maddi ve manevi olarak işte böyle atılan Osmanlı'da büyük bir medeniyetin kurulmasında belki de en önemli paya sahip olan vakıfların durumunu,
evet efendim,
ve vakıfların ulaştığı seviyeyi bizlere misallerle anlatırsanız,
evet tabii, hay hay,
dinleyicilerimiz de istifade ederler inşallah.
Evet.
Buyurun efendim.
Ben bir kısa daha anlatacağım daha evvelden. Ata tarihindeki bir kayda göre son Selçuklu Sultan II. Alaaddin değersiz bir kimseyi kendisini metbu addetmişti. Bu sebeple tertip ettiği ziyafette hazır bulunan devrin büyük alim ve mutasavvıfından Mevlana Celaleddin Rumi, sultanın bu tercihini beğenmeyerek oradan ayrılmış. Sarayın merdivenlerinden Osmanlı Devleti'nin veli banisi Osman Gazi Hazretleri ile karşılaşarak onu alıp tekkesine, dergahına götürmüştü. Burada istikbalin büyük genç sultanı Osman Gazi'yi Fatiha-i Şerif okumasını emretti. Osman Gazi'ye Fatiha-i Şerif'i okumasını emir buyurduktan sonra manevi bir aleme dalmıştı. Sonra bir de uykudan uyanırcasına, oğlum kaç Fatiha okudun diye sormuştu. O da 18 Fatiha okudum efendim karşını verince bu yetmez diyerek 18 Fatiha-i Şerif'i de kendisi okuduktan sonra ona şu müjdeyi vermiştir. Oğlum, İslam padişahlığı sana ve nesline mübarek olsun. Neslinden 36 adil padişah gelecektir. Bu da kerameten Mevlana Hazretleri'nin bir müjdesidir.
Efendim, izin verirseniz burada buna benzer bir de Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin manevi bir teyidi var. Onu da bir iki cümleyle izninizle ben söylemek istiyorum. Ahmet Cevdet Paşa'nın naklettiğine göre Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri daha henüz Osmanlı Devleti kurulmadan 70 sene önce bu devletin kurulmasını müjdeliyor efendim.
Evet.
Hatta kendisinin Eşşeceretün Numaniye Fit Devletil Osmaniye, Osmanlı Devleti'nde Soy Ağacı isminde yazdığı eserinde bunu açıkça ifade ediyor. Hatta bu eserinde Osmanoğullarından birinci halifenin de Yavuz Sultan Selim olacağına yönelik de bir bilgi var efendim. Buyurduğunuz gibi
evet,
manevi olarak da bu tür tebşiratlar var. Buyurun efendim.
Evet. Osmanlı'nın kuruluşunda dikkate değer hususiyetler var. Büyük Selçuklu aşiretlere bölündü. Osmanlı aşireti en küçüğüydü. Diğer aşiretlerden farik vasfı, hiçbir aşiretle ertişmedi. Kendi içinde büyüdü. devrin bütün alimlerine hürmet saygı gösterdi. Ve sair aşiretlerdeki alimler, fazıl, mütesavvıf şahıslar hepsi Osmanlı aşiretinden toplandı. Bu şekilde Osmanlı'da büyük bir maneviyat meydana geldi. Edip Ali silsilesi Osmanlı'da devam etti. Yani Osmanlı'nın futuhatında, inkişafında, bir medeniyet kurmasında bu Edip Ali silsilesinin büyük bir rolü vardır. Osmanlılarda vakıf konusunda o kadar mesafe alınmıştır ki, sadece insanların ihtiyacını dikkate almak yetinilmemiş, vakıf müessesinde kökleşen İslami muhabbet, şefkat ve merhametten hayvanlar ve bitkiler dahi nasibini almışlardır. Osmanlılar, insanların en hayırlısı, insanın en çok faydalı olandır hadis-i şerifini kendine düstur edinmişlerdir. Yani hayrun nas men yenfun nas. Binlerce vakıf vasıtasıyla toplum bir ağ gibi örerek nerede sarılmadık bir yara bırakmamışlardır. Osmanlı Devleti'nin kurulan vakıfların gerçek adını tespit etmek oldukça zor olsa da bunların 26 bin küsur kadarının tespit edildiğini kaydedilmektedir. Gerçekten vakıflar hem kemiyet hem de keyfiyet itibariyle en büyük gelişmeyi Osmanlı devrinde göstermişlerdir. Akla gelebilecek her sahada vakıf tesis eden Osmanlılar, kendi medeniyetlerini adeta bir vakıf medeniyeti üzerine kurmuşlardır. Kurdukları vakıfların hizmet sahalarının nerelere kadar uzandığı hususunda bir fikir sahibi olabilmek için birkaç ehemmiyetli misali şöyle sıralayabiliriz. Bir yaşlı kadınlar bahsi. Osmanlı'da yaşlı ve kimsesiz hanımları korumak için kurulan vakıflar oldukça dikkat çekicidir. Her tür vakıflar, bu ihtiyar hanımların onur ve haysiyetlerini zedelememek için onlara doğrudan yardım yapmak yerine onlara temizlenmiş, yıkanmış ve taranmış yün temin ederlerdi. O ihtiyarlar da bunları eğirip iplik haline getirirlerdi. Vakıf yetkilileri de emeklerinin karşılığı olarak onlara dolgun ücret verirlerdi. Böylece kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışan bu ihtiyarların onurları, haysiyetleri zedelenmeden emekleriyle geçirmesine yardımcı olurlardı.
Yani sadece bir alma değil efendim, kendilerine de böylece bir iş vererek…
İş vererek onların haysiyetlerini koruma.
Evet efendim.
Akıl hastaları, ecdadımız akıl hastaları için muhterem acizler tabirini kullanarak onlara bile büyük bir edep ve hürmet göstermişlerdir. Taze av etiyle beslemek ve musiki ile yani dini musiki ile tedavi etmek gibi hala bizden çok uzağında olduğumuz bir medeniyet seviyesine ulaşmışlardır. Osmanlı vakıf medeniyetinde bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık olan cüzdanı yakalan kimselere şefkat eli uzatılmış, onlar için her türlü bakımın yapıldığı miskinler tekkesi adı verilen müesseseler kurulmuştur. Hapistekilere gelince, zenginler hapishaneleri dolaşıp borcunun karşılığını veremeyenler için hapsedilmiş olanları kurtarırlar. İhtiyaçlarını söylemekten utanan iffetli fakirleri misli görülmemiş bir hassasiyet ve gizlilik içinde araştırıp onlara yardım ederlerdi. Diğer taraftan merhamet ve muhabbeti, hayır işlerini en ideal ölçülerle aksettiren ecdadımız biçare, fakir, dul ve yetim kimseye yardım elini uzatırken onların izzet ve haysiyetlerini korumak için de büyük bir dikkat ve nezaket ve gayret göstermişlerdir. Çünkü bir yardım ne alanı küçük düşürmeli ne de veren için bir övünme, gurur nedeni olmalıdır. Çünkü infak eden Kur'ani ifadeyle ye'uzu sadakat buyuruluyor. Yani Allah rızası olacak, kalbinde riyadan, gösterişten koruyacak. Ki o sadakayı Cenab-ı Hak almış olacak. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmuş olacak. Bir de en mühim, bu sadaka taşları müesseseleri vardır. Mesela sadakayı verenle alanın birbirini görmemeleri için camilere sadaka taşları yerleştirmişlerdir. İmkanı olanlar oraya paralarını getirip koyarken, muhtaç olanlar da gelip oradan ihtiyaçları kadar para alırlardı. Yani İstanbul'da yardımların en göze batmayanı sadaka taşları kullanarak yapıldı. Bu taşlar 1,5-2 metre yüksekliğinde mermerden olurdu. Üst kısımların ortasına çanağa benzer bir oyuk açılır. Sadaka verilen parayı buraya bırakırlar. 2 metrelik taşların yanında tepesine rahatça ulaşabilmesi için birkaç basamak koyarlardı. İhtiyacı olmasına rağmen dilenmekten çekinenler gecenin geç saatlerinde taşın başında para almaya gelirler. Ama bırakılan meblağın tamamını değil, ihtiyacını kadar alırlardı. 17. yüzyıl İstanbul'u anlatan bir Fransız seyyah, üzerinde para bulunan bu taşa tam bir hafta boyunca kimsenin gelmediğini yazmıştı.
Çok enteresan değil mi efendim? Yani evet. Bir hafta yani oraya hiç kimse gelmiyor.
Müstahni kalabilmek.
Evet.
Büyük şiar bu.
Demek ki ihtiyacı olan sadece böyle bir edep ve bir terbiyeden geçiyorlar efendim.
Toplum iffetli bir toplum.
Evet efendim.
İstanbul'un dört yerinin sadaka taşı vardı. Üsküdar'da Gülfem Hatun Camisi'nin avlusunda, yine Üsküdar'da Doğancılar'da, Karacaahmet'te ve Koca Mustafa Paşa'daydı. Bugün bu taşlardan sadece bir tanesini Doğancılar dikili olanı ama o da yarısından fazla toprağa gömülü vaziyette duruyor, harabe halinde.
Yani burada efendim demek ki bu tür bizim eserlerimize karşı, mirasımıza karşı da bir hoyratça bir
maalesef,
şey var.
Maalesef.
Dikkatsiz bir davranışın olduğunu görüyoruz efendim.
Halbuki bilhassa o taşları bugünkü topluma göstermek lazım. Ecdadı nasıldı, biz nasılız, aramızda ecdadımızla ne kadar bir mesafe var.
Evet efendim.
Demek ki onlar her bir gönlü nazargâh-ı ilahi olarak görmüşler. Yetim, garip ve kimsizin dertlerine deva olmaya ayrı bir ehemmiyet göstermişlerdir. Hatta bu noktada o kadar ileri bir seviye kat etmişlerdi ki, gönülleri incitmesin diye hizmetkârların kaza ile kırdıkları ve zarar verdiği eşyaların bedellerini karşılayarak vakıflar kurmuşlardır. Ne kadar büyük bir hassasiyet ve incelik. Mesela bunlardan bir vakıf da Bezmi Alem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu bir vakıftır. Ve bu vakfın iki maddesi vardır. Birisi hacca gelip de atşan olan, susuz olan hacılara Şam'ın tatlı suyu develerle taşınacak, Şam'ın tatlı suyu içilecek onlara. İkinci maddesi de yanlışlıkla kırdıkları eşyalar tazmin edilecek, müstahdemlerin, çalışanların. Onların gönülleri incitilmeyecek, gönüllerine bir diken batırılmayacak. Eğer kelime olarak ifade edersek, Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı. Bir Müslümanın bu gönül iklimi, bir vicdan temizliği.
Hatta efendim tabii bu hizmetkarlar genelde imkanlı olan insanların evlerinde hizmet ettikleri için orada kullanılan şeyler de eşyalar da kıymetli oluyorlar.
Tabii.
Yani özellikle bir paşanın evinde veya bir imkanlı zengin birinin evinde diyelim İtalyan porselen tabaklar falan.
Olamaz
bunlar,
tabii.
Bunlar belki özellikle kıymetli oldukları için biri kırılsa bile efendim o bir takımdır, bir düzenedir. Dolayısıyla bir tanesinin kırılmasıyla takımın tamamının değiştirilmeye ihtiyacı var. Ayrıca bir ilave bir yük geliyor ama buna rağmen büyük bir hassasiyet, o onuru, o şerefi incitmemek adına tamamının tazmin edildiğini görüyoruz efendim. Yine efendim birçok örnekler var. Buyurun efendim sizlerden istifade edelim diğer örneklerden efendim.
Hazreti Mevlana da buyurur, bir gönül al ki haccı ekber olsun. Yani bir gönül bul, Allah'a yakın bir gönül. O gönlü ihya et ki o bir haccı ekber olsun. Yani bu da haccı ekberden maksat, yani haccı gidenin şeyi değil, yani işin faziletini gösterme bakımından haccı ekber olsun Mevlana buyuruyor. Gönül nazargâh-ı ilahi ki sırf insanları değil, İslam hayvanları bile bu nazarla bakar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10.000 kişilik Mekke fethine giderken yolda bir dişi köpeğin yavrularını emzirdiğini Efendimiz gördü. 10.000 kişilik orduyu karşı yoldan geçin buyurdu. De bu bizlere büyük bir ibret, büyük bir ders. Yani daima demek ki bizler İslam'ın tebessümünü, İslam'ın güler yüzünü aksettirmemiz lazım.
Gerçekten efendim o hadise çok enteresan. Cüail bin Suraka'yı ordunun başına nöbetçi tayin ediyor, düz yolu değiştirtiyor ve yan taraftan kocaman bir orduyu sevk ediyor.
Efendim yine enteresan mürekkep vakfı vardı. Yani Osmanlı'da vakıf duyarlılığı o kadar çok zirveleşmişti ki, Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerini koymaları için mürekkep vakfı tesis edenler bile vardı. Halka sebze ve meyve verilmesi, devlet ricanın geçmediği yolların bakım onarımı için vakıf, şehirlerde yol ve sokakların temiz tutulması, bu maksatla arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük gibi insanı tiksintiren şeylerin üzerine kapatılması amacıyla kurulan vakıflar vardı. Hatta oyuncağı olmadığı için arkadaşları ile oynayamayan çocuklara oyuncak almak gibi gayelerle vakıf tesis eden hayırseverlerin yaptıkları bununla sınırlı da değildir. İnsanlar hizmet imkanı kemal bulduktan sonra hayvanlara hizmet çığırı başlatan ecdadımız muhtaç insanların problemini çözmekle kalmamış, merhamet, muhabbet ve hizmeti Allah'ın mahlukatı içinde aciz hayvanlara kadar ulaştırmışlardır. Yaralı kuşlara, hasta hayvanlara ve göç edememiş olan leyleklere bakmak için tedavi merkezleri kurulmuş ve bunların masrafları bu maksatla kurulan vakıflar tarafından karşılanmıştır. Göçmen kuşların geçtikleri yollar üzerine kuşların yiyebileceği şeyler de konmuştur. Abdullah oğlu Hacı İbrahim, yeni camide duran leylekler için yılda 100 kuruş yem parası vakfetmişti.
Çok enteresan efendim. Yani yeni camide duran leylekler için yılda 100 kuruş yem parası. Herhalde o para kıymetli bir para tahmin ediyorum. Burada efendim özellikle tabii bu anlattığınız şeylerde altı çizilecek en önemli noktalardan bir tanesi çocukların gönüllerini almak, insanların gönüllerini almak için her türlü şeye teşebbüs ediliyor ve bu bir müesses hale geliyor, vakıf haline geliyor. Efendim izin verirseniz burada bir de Osmanlı'da vakıflar konusunda özellikle hanımların, valide sultanların durumuna da girsek, onlardan da biraz bahsetseniz efendim.
Efendim kayıtlara baktığımız zaman, yani Vakıf Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı, Osmanlılar devrindeki 26 bin küsur vakfın 2309 tanesi hanımlar tarafından kurulmuş olması da çok cali bir dikkattir. Bunların en meşhurlarından Nurbanu Valide Sultan, İstanbul'un Anadolu ve Rumeli yakasında birçok eserler yaptırmıştır. Üsküdar Toptaşı'daki Atık Valide Camii, imareti, medresesi, Darüşşifa'da ve çifte hamamı onun hayratıdır.
Evet.
Mah Peyker Kösem Valide Sultan yeni caminin temelini atmış. Üsküdar Çinili Camii ve yatırına Mektep Çeşme, Darül Hadis, Çifte Hamam, Sebil ile Anadolu kavağındaki camiyi inşa ettirmiştir. Onun yetim kızları muhafaza ve onları evlendirme vakfı da meşhurdur. Bundan başka daha birçok eser ve hayratı vardır. Son derece dikkat çekicidir ki, Valide Sultanlar arasındaki Celaleddin ile tanınan Kösem Sultan da dahi merhamet ve şefkat bir tabiat-ı asliye halindedir.
Onun bal şerbeti sunması hadisesi var
efendim. O da çok mühim. Hatice Turhan Sultan, temeli atılan yeni caminin inşasını tamamlatıp ibadeti açmıştır. Bunun yanında bir mektep, medrese, imaret, kütüphane ve çeşme hayratları yapmıştır. Ayrıca yeni cami vakfiyesinde dikkat çeken bir hususta Kandil ve Ramazan gecelerinde bazı çeşmelerden bal şerbeti akıtılması ve bunun namazdan çıkan cemaate ikram edilmesinin düşünülmesidir. Balın kalitesi dahi vakfiye tescil edilmiştir. O zaman en vasıflı bal Trabzon'da çıkan Atina balıydı. Vakfiyesindeki balın kalitesi hakkında ayrıntı şu şekildedir. Atina balından gayri bal alınmayıp her ne kadar pahalı olursa olsun yine Atina balı alına her kapı için 33 okkalık baldan şerbet yapıla, senelik sarfiyetin 30 bin okka bal temin edile. Hatice Turhan Sultan bırakmış olduğu vakfiyenin yaşaması için zengin gelir kaynakları da hibe etmiştir. Yaptığı vakfiyenin sıhhatli vazife yapabilmesi için de 116 kişi vazifelendirmiştir. Pertev Niyal Valide Sultan İstanbul Aksaray'daki Valide Camii ile Yavedut Mescidi'ni inşa ettirmiş, ayrıca kütüphane, çeşme ve mektep de yaptırarak vakfetmiştir.
Hep dikkat çekiyor efendim, bir külliye halinde onların hayırları, infakları bir külliyeye dönüşmüş genelde. Yani camiler, kütüphaneler, çeşmeler yanına mekteplerle bir külliye haline getiriyorlar elhamdülillah.
Harun Reşid'in hanımı, Zübeyde'nin Bağdat'tan Arafat'a getirdiği su yollarının tamiri. Edirne Kapı'da ve Üsküdar'da birer Salatin Camii inşa ettirmiş olan Mihrimah Sultan, vaktiyle Harun Reşid'in hanımı Zübeyde'nin Bağdat'tan Arafat'a getirdiği su yollarının bozulduğunu ve bu sebeple hacıların Arafat günü şiddetli su sıkıntısı çektiklerini duymuştu. Bunun üzerine derhal babası Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarak sahibi bulunduğu bütün mücevheratı bu yolda sarf etmek için müsaade istedi. Mimar Sinan da bu işe memur edilmesi talebinde bulundu. Ayrıca bu hayratın da daima gizli kalmasının teminini istirham eyledi. Süleymaniye Camii'nin temelleri atıldıktan sonra Mimar Sinan'ın uzun bir müddet ortadan kayboluşu vardır ki bunun sebebi de pek bilinmez. Umumiyetle caminin temelinin oturması için böyle hareket ettiği söylenir. Halbuki bu müddet zarfında Sinan, Harun Reşid'e hanımı Zübeyde'nin yaptırmış olduğu su yollarını Mihrimah Sultan'ın servetiyle yeniden tamir edip Arafat'a bol su getirmiştir. Bu suyun hala aynı Zübeyde ismiyle anılması, Mihrimah Sultan'ın bu hayrını gizlemiş olmaktaki hassasiyetinin bir neticesidir. Valide Sultan'ın içinde hayrat bakımından en meşhurlarının biri de Bezmi Alem Valide Sultan'dır ki, asırlarca hizmet eden ve tarihe mal olan pek çok hayır hizmetleri yapmıştır. Yaptırdığı caminin en büyüğü Dolmabahçe Sarayı karşısındaki Valide Camii'dir. Meşhur Galata Köprüsü de onun vakfiyesidir. Bu köprü ilk zamanda ücretsiz idi. Daha sonraki senelerde tamir masraflarını karşılayacak kadar bir meblağın temini dolayısıyla bir kısım geçitlerden ücret alınmıştır. Şam'ın tatlı suyu. Valide Sultan'ın Şam'a kurduğu bir vakıf da çok mühimdir. Öyle ki vakıf şartı, Şam'ın tatlı suyunu hacılara ulaştırmak, hizmetkârların kırdığı veya ziyan ettiği eşyaları, onların haysiyet ve şahsiyetleri rencide olmasın diye tazmin etmektir. Guraba Hastanesi. Hayır eli çok uzaklara kadar uzanan Valide Sultan'ın hizmetlerinin en büyüklerinden biri de şahsi servetleri vakfederek yaptırdığı Guraba-i Müslümin Hastanesi'dir. Bu büyük eser cami ve çeşmesiyle 1843 yılında hizmete açılmış olup o günden beri Ümmet-i Muhammed'in fakirlerine hatta gayrimüslim hastaları dahi şifa tevzi etmiştir. Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten 100 meyve ağacının dikilmesine şart koşanlar da vardı. Onlar elindeki imkanları dünya zevk ve safalarını arttırmak üzere kullanmayıp ahiretini tercih etmişlerdir. Geride bırakmış oldukları sadaka-i cariyeler vasıtasıyla vefat ettikten sonra da amel defterine açık kalmasını temin etmişler, bize yaşayarak örnek olmuşlardır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, İslam dünyasında vakıfların yardım elini uzatmadığı bir sağ mümkün değildir.
Evet efendim, yani hakikaten İslam dünyasında vakıfların yardım elini uzatmadığı bir sahanın kalmadığını birçok örneklerle Allah razı olsun anlattınız. Özellikle tabii Valide Sultanların Osmanlı medeniyetinde kurmuş oldukları vakıflar, çok çeşitli farklı vakıflarla o medeniyete taçlandırmada, zirveye ulaştırmada çok büyük katkılarının olduğunu görüyoruz. Efendim Allah razı olsun. Zatenizin bugünkü programda bizler için tahsis ettiğiniz sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah daha sonraki programlarımızda yine sizleri ağırlayacağız bu programda. İnşallah. Sizlerden inşallah Erkam Radyomuzun dinleyenleri bol bol istifade edecekler efendim. Bugünkü program için vermiş olduğunuz o misaller, geniş malumatlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dualarınızı ve himmetlerinizi bekliyoruz inşallah. Bir sonraki programda da inşallah kaldığımız yerden yine Osmanlı İnşallah. Medeniyetine vakıfları böyle cemiyeti bir ağ gibi saran vakıf medeniyetimize inşallah kaldığımız yerden misallerle devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da muhterem üstazımızı ağırladık hamdolsun bu haftada. Bir sonraki programda kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hepinize sağlık, huzur dolu günler dilerim. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programını dinlediniz. Thank you.
gül olanın aslı güldür. Peygamberin nesli güldür. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldür gül. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldür gül. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları, ağacında gül halleri, selvi çınarı güldür gül. Ağacında gül halleri, selvi çınarı güldür gül. Açıl gel ey Gonca gülüm, ağlatma şeyda bülbülüm. Şu inleyen garip dilim, ahu efganı güldür gül. Şu inleyen garip dilim, ahu efganı güldür gül. Gülden terazi tutarlar, gül ile gülü tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül. Gel ha gel gül ey Nesimi, geldi yine gül mevsimi. Bu feryat bülbül sesimi, sesi feryadı güldür gül. Bu feryat bülbül sesimi, sesi feryadı.